Ayrım 7, sayfa 78. Türkiye'nin kadın müzesi açılır açılmaz bir ilke daha vesile oldu. Kurduyanın kesilmesinden bir ay sonra seçim yapıldı. Selma Pektaş, müzeyi hayata geçiren Konak Belediyesi'nin ilk kadın başkanı seçildi. Öncü kadınlarımızdan biri olan Selma Pektaş, 1908 senesinde kurulan İzmir Barosu'ndan da tarihteki ilk kadın başkanıydı. Sayfanın bir bölümünde Selma Pektaş'ın bir vesikalık bir fotoğrafı. Şenay. İğrenç seçim atmosferinde Cumhuriyet Halk Partisi sıcacık bir televizyon programı yapıyor. Belediye başkan adayları da Hayat Bayram olsayı söylüyor. Şenay'ın şarkısı o. Çocukluk günlerimin efsanesi de o güzel kadın. 70'li yılların Alaturka kıyafetli, etine dolgun, ağır makyaj yıldızlarından farklıydı. Punk havalıydı. Türk popunun babalarından Şerif Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti. Sırı sıklama aşıktı. Gazeteler onun bir satır haberini yapabilmek için çıldırırdı. O ise magazinden uzak dururdu. Sıradan yaşamayı sever, kendi şöhretinden bile uzak dururdu. Sev kardeşim de patladı. Dünyaya geldik bir kere, kavgayı bırak, her gün bu şarkımı söyle. Peşinden Hayat Bayram olsayı patladı. Şarkıları adeta marş gibi olmuştu. Ezbere biliniyordu. Çünkü herkesin sokakta birbirini vurduğu dönemde insan sevgisinden bahsediyorum. Bak kardeşim, elini ver bana. Sar kardeşim kolunu boynuma diyordu. Yürekliydi. Eyyamcılık yapmaz, siyasi görüşünü saklamaz, tam tersi elini taşın altına sokardı. Seçim mitinglerinde çıkan ilk sanatçıydı o. Karaoğlan dönemlerinde Bülent Ecevit'ten önce miting kürsüsüne çıkar, sev kardeşimi, Hayat Bayram olsaydı söyler, Ecevit sonra çıkardı. Bu nedenle TRT'de yasaklıydı. Cem Karaca, Selda Bağcan gibi kara listedeydi. Ekrana çıkarılmazdı. 1975'te ilk Eurovision şarkı yarışması da finale kaldı. Ancak eşi Jüri de olduğu için dedikodu olur dedi. Yarışmadan çekildi. Zarafet'e bakar mısınız? Sopot, Atina, Tokyo gibi uluslararası festivallerde ödüller aldı. İngilizce sözlerle Honky Ponky'yi çıkardı. Sınırlarımızı aştı. Avrupa listelerine girmeye başardı. Her şey muhteşemken maalesef Şerif öldü. Yıkıldı çene. Nefes alıp veriyordu elbette ama manen o da ölmüştü. Hayata küstü. Arkadaşları, dostları çırpındı nafile. Devam edemedi. Bir kez daha toparlanamadı. Elini eteğini çekti, evine kapandı. Kendisini yazıya ve resme verdi. Sürrealist yağlı boyalarla avunmaya çalıştı. Sigara giderek artırdı, vakit dolduruyordu aslında. Şerif'in yanına gitmek için vakit dolduruyordu. Ve peş peşe yaktığı sigaralarla o vakti hızlandırmaya çalışıyordu. 2013 Ocak ayında rahmetli oldu. Nihayet Şerif'ine kavuşacaktı. Kardeşlerine bıraktığı vasiyeti tek cümleden ibaretti. Beni Şerif'in yanına gömün. Gel gör ki ömrü boyunca insanlara sev kardeşim çağrısı yapan bir hümanist kadının son isteği yerine getirilmedi. Adeta intikam alındı. Şerif Yüzbaşıoğlu Merkez Efendi mezarında yatıyordu. Hemen yanı başı boştu. Şenay için ayrılmıştı. Kusura bakmayın, bu mezarın Şerif Yüzbaşıoğlu'na ait olduğunu gösteren tapu yok dediler. Eşini buraya defnedemeyiz dediler. İstanbul'un neredeyse yarısından fazlası kaçak inşaat mezara tapu verdiler. Hiç şüphesiz öte tarafta buluşmuşlardır. Elle dolaşıp sev kardeşimi söylüyorlardır ama Şenay'ın bedenini götürüp Ayazağa'ya defnettiler. Bunların ruhuna öyle bir nefret tohumu ekilmiş ki kardeşim. Nedir ne ölü? Kendilerinden olmayan hiç kimseyi insan yerine koymuyorlar. Yaşarken mutsuz etmeleri yetmiyor. Öldükten sonra da kahretmekten zevk alıyorlar. Dolayısıyla oyun vereceğim Mustafa Sarıgül'den bir ricam var. Hayat Bayram olsaydı kazanılan, pazartesi günü ilk iş Şenay Şerif'in koynuna taşı başkan. Sayfanın bölümünde Şenay Yüzbaşıoğlu'nun bir fotoğrafı. Şerif Yüzbaşıoğlu 60'ların 70'lerin en önemli müzik adamlarındandı. Orkestra denilince ilk akla gelen isimdi. Atil Özdemiroğlu, Asım Ekren, Gara Mahfiyan onunla Tunç'u yanına alarak kendi ismiyle orkestra kurmuştu. Solistleri Şenay'dı. O orkestra zamanla İstanbul Gelişim Orkestrası'na dönüşmüştü. 1971'de evlendiler, 81'de henüz 49 yaşındayken Şerif öldü. Şenay 2013'e kadar yaşadı ama aslında 1981'de dünya ilişkisini kesmişti. Yukarıda bahsedilen 2014 yerel seçimini maalesef CHP kazanamadı. Şenay'ın vasiyeti yerine getirilemedi. İki sevgili hala ayrı yatıyor. Özlem. Tayyip Erdoğan her gittiği şehirde, her çıktığı mitingde Adnan Menderes diyor. Şu işi netleştirelim artık. Dün Erbakan'ı Erdoğan'a tercih ederim. Erbakan, Erdoğan'a göre bana daha çok ulusçudur. Türkiye'nin bağımsızlığından yanıdır. Tayyip Erdoğan tam bir kapalı kutu. Kendisini hangi kişilerin hangi fikirlerin yönettiğini bilmiyoruz. Tayyip Erdoğan'ı şahsen tanımam. Uzaktan izlediğim kadarıyla etrafında devamlı negatif elektrik var. Üslubunda hep tehdit var. Girdiği her yerde kavga çıkarabilir. Benim Türkiye adına endişelerim var. Şoför acaba bir terslik yapar mı diye herkesin yüreği ağzında. Erdoğan başbakan olduğunda Erbakan katıla katıla gülerek bana inat başlarına getirdiklerine bakın demiştir herhalde. Kime ait bu sözler? Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes'e ait. Rahmetli olmadan önce 2003 senesinde AKP iktidarı geldikten hemen sonra Hürriyet'e vermişti bu röportajı. Başka ne demişti? Avrupa Birliği açık ve aleni şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kendine hedef seçti. Umarım AKP bu oyuna gelmez. Bir cumhuriyet hükümeti için yabancının lafıyla kendi askerine yönelik düzenleme yapmaya kalkışmak Türkiye Cumhuriyeti adına çok büyük bir hata olur demişti. Ta 2003'te öngörüye bak. Adnan Menderes'le birlikte sehpaya gönderilen Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu. Büyük metanetle yürüdü ölüme. Önce masaya sonra masanın üstündeki sandalyeye çıktı. Allah memleketi korusun. Haydi Allah'a ısmarladık dedi. İtti dayağının altındaki sandalyeyi. Torunu var, kendisi de aynı adı taşıyor. Fatih Rüştü. Gaz maskesini taktı. Gezi direnişine en önde saflarda katıldı. Niye katıldın diye sorular. Allah memleketi korusun. Dedemin son sözleriydi. Annemin bana bıraktığı en büyük miras da buydu dedi. Başka ne dedi? Torun Fatih Rüştü. İnsanların yaşamlarına müdahale edilmeyen bir ülkede yaşamak istiyorum. Annem mülkiyede okurken bir hocayı görevden aldıkları için eyleme katılmış. Anneannem Emel ne yapıyorsun böyle demiş. Annem yürüyüşe katılıyorum diye cevaplamış. Dedem ise kızım bir bireydir. Karışamam demiş. Yani annem kendi babasına karşı yürümüş. Bu tür farklılıkların bu ülkede olması gerekiyor. Adnan Menderes'e dönersek, onun da torunu var. Onun da adı soyadı Adnan Menderes. Tıp profesörü, İzmir'de yaşıyor. Adnan Menderes'in 3 oğlu vardı. Büyük oğlu Yüksel intihar etti. Ortanca oğlu Mutlu trafik kazasında vefat etti. En küçük Aydın ise 2011'de rahmetli oldu. Mutlu'nun oğlu torun Adnan. Menderes soyadını taşıyan tek kişi. Siyasetten uzak, huzurlu hayatını rahatsız etmek istemezdim ama mecburuz. Kusura bakmasın. İzmir'deki fırsatlara göre AKP'nin milletvekili yapmak için Adnan Menderes'e yalvardığını biliyoruz. Adnan Menderes'in kesinlikle kabul etmediğini de biliyoruz. Zaten bana sorarsanız böyle bir birliktelik asla mümkün değil. Annesi Profesör Münevver Menderes'in zamanında ANAP'a karşı açıkça SHP'yi desteklediğini, sosyal demokrat görüşe sahip olduğunu biliyoruz. Peki anne ile oğul illa aynı görüşü mü destekler? Elbette böyle bir şart olmaz. Ancak amcası Aydın Menderes'in eşi Müren Hanım, yani yengesi şöyle diyor. Torun Adnan Menderes siyasi olarak dedesiyle aynı yerde durmuyor. Rahmetli Başbakan Adnan Menderes'in doğduğu köye gelirsek Aydın Çakırbeyli. AKP darbelerle hesaplaşıyoruz. Ayale 12 Eylül'de yetmez ama evlat referandumu yaptı. Adnan Menderes'in köyü Çakırbeyli'den hayır çıktı. Öyle kıl payı falan değil. %70 hayır çıktı. Ve Aydın Adnan Menderes'in şehri. Bugün gidin sokakta rastladığınız herhangi bir Adnan Menderes deyin gözleri buğulanır. Rahmetlerin matemi hala devam eder aydınlarda. CHP'nin karesi şu anda. CHP'nin büyük ihtimalle Türkiye'deki rekor oyunu olacak Aydın'da. Sadece şehir merkezi değil bütün ilçelerinde. Söke, Nazilli, Kuşadası açık farklı. Ya CHP'nin ya MHP'nin. Adnan Menderes'in şehrinde AKP anca üçüncü durumda. Bazı ilçelerde DSP'nin bile arkasında. Tayyip Erdoğan Aydın'da çok yok hükmündedir. Hal böyleyken merhum Adnan Menderes'in AKP'ye alet edilmeye çalışılması Adnan Menderes'in ruhuna işkencedir. Nazilli doğumlu Özlem Çerçioğlu, Selçuk Üniversitesi Makineresim Konstrüksiyon Bölümünden mezun oldu. Eğitime destek, uyuşturucu ile mücadele, nüfus planlaması gibi toplumsal projelerde görev aldı. Atatürkçü Düşünce Derneği'nde çalıştı. 2002'de CHP Aydın Milletvekili oldu. 2007'de tekrar seçildi. Milletvekili koltuğunu bırakıp Aydın Belediye Başkanlığı'na talip olduğunda hiç kimse kazanabileceğini ihtimal vermiyordu. Çünkü CHP tam 32 senedir Aydın'da kazanamıyordu. Özlem Çerçioğlu kazandı. 2009'da Aydın hem belediye başkanı hem de ilk kadın belediye başkanı oldu. 2013'te Türkiye'nin en başarılı il belediye başkanı seçildi. 2014'te Aydın Büyükşehir oldu. Özlem Çerçioğlu da CHP'nin oyunu %44'e çıkararak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Evli ve iki çocuk annesi Topuklu Efe lakabıyla tanınıyor. Özlem Çerçioğlu'nun bir fotoğrafı. Leyla. Genetik mühendis olmak isteyen gençler üniversite sınavından önce yatıra gidiyorsa, evde kalmış kızlar kısmetli telli babadan istiyorsa, susuz dedeye emlakçı Zurat, babaya işçi bulma kurum muamelesi yapılıyorsa, imam vermezse papaz verir diyenler, ayın biri kilisesinde kuyruk oluyorsa, maç kazanmak için stadın çimlerine muska gömülüyorsa, şifa bulmak için üfürükçülerin etekleri öpülüyorsa, bunun karşılığında üfürükçüler gariban kızları göbeğinden öpüyorsa, oruç tutarken kalp nakli yaptırabilir miyim, iftarda sevişebilir miyim falan diye merak ediliyorsa, rüyasında evliya gören profesörün mektubu Milli Eğitim Bakanlığı resmi evrak oluyorsa, brandaya benzer haşameyle denize giriliyor, mayo reklamları brandayla örtülüyorsa, bebeleri intihar komandosu olmaya özendiren cihat çizgi filmleri şakır şakır satılıyorsa, ekmekten fare çıkarken helal gıda standardı çıkarılıyorsa, 800 nüfuslu köye 1300 kişilik cami yaptırılıyorsa, bize oy veren cennete gider diyenler iktidara geliyorsa, başbakanın türbana mahkemeler karar veremez, söz söyleme hakkı ulemanındır demesinin neresi acayip? Bence hukuk boyutlarını kapatalım artık. Kadınlar baksın, kadılar baksın davalara. Leyla Şahin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisiyken derslere türbanla girmek isteyince kılık kıyafet yönetmeninin aykırı davrandığı gerekçesiyle de disiplin cezası aldı. 28 Şubat sürecinin sembolü oldu. 1999'da türban yasağının insan hakları ihlali olduğu gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Avusturya'ya gitti. Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kaydoldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2005'te nihai kararını verdi. Türban yasağının insan hakları ihlali olmadığını hükmetti. Tayyip Erdoğan öfke saçtı. Mahkemenin söz söyleme hakkı yoktur, söz söyleme hakkı din ulemasınındır dedi. Anayasamızda yazılı olan laiklik ilkesinde ve hukuka bakışı buydu. Leyla Şahin 2003'te Viyana'dan mezun oldu. 2007'de Türkiye'ye döndü. Türban mücadelesine devam etti. Akder'in Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği'nin başkanı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kurum doktoru olarak çalışırken 2015 seçiminde Konya'dan aday gösterildi. AKP milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Leyla Şahin'in türbanının fotoğrafı. Serpil. Mehmet Ali Ağacı Abdi İpekçi'yi öldürdüğü için 5,5 yıl yattı, çıktı. Vatandaş haklı olarak istendi. Bu kadar az ceza olur mu? Yağmurlu bir günde akşam saatleri. Henüz 20 yaşındaydı Serpil. Fidan gibi kız derler ya öyle. Anaokulu öğretmeniydi. İşinden çıkmış evine gidiyordu. Kolunda anacığı vardı. Dört tane it yollarını kesti. Tinerciydiler. Ellerinde bıçak vardı. Sürüklediler ana kızı tenhaya. Bir Allah'ın kulu yoktu ortada. Belki vardı da kimsenin maçası yetmedi. Kimse müdahale etmedi. Önce anasını bıçakladılar. Attılar bir kenara. Sonra Serpil'in üzerine çullandılar. 1, 2, 3, 4, 4 kez tecavüz ettiler. Bayılmıştı garibim. Yetmedi. Bıçaklıyor bıçaklıyor deştiler karnına. Gırtlağını kestiler. Sonra defolup kaçtılar. İş işten geçti. Türk polisi geldi. Yakalandılar bir süre sonra. Hakim önüne çıktılar. Bakın sonra sırasıyla şunlar oldu. İdam istendi. 75 yıl hapse çevrildi. 36 yıla düşürüldü. Af çıktı. Cezaları 7 yıla indi. Ve serbest kaldı kansızlar. Çıktıktan sonra ne yaptılar? Hacca gitmediler herhalde. Aramıza geziyorlar. Kim bilir kimin ırzına geçtiler bu arada. Kim bilir kimi takip ediyorlar şu anda. Dönelim başa. Ağacının az yılıp çıkması kamu vicdanını rahatsız etti. İyi de arkadaş, bu kamu vicdanı denilen şey sadece ünlü biri öldürüldüğü zaman mı rahatsız oluyor? Serpil öğretmenin katilleri şartlı salıverme ve ceza indirme yasasından faydalanmıştı. Bu yasa kamuoyunda rahşan affı olarak tanınıyordu. Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde 2000 senesinde çıkarılmıştı. Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Hanım cezaevlerini ziyaret etmiş, başka kimseleri olmadığı için mahkum aileleriyle birlikte cezaevinde yatmak zorunda kalan çocuklardan etkilenmiş, keder kurbanları ceza indirimi yapılmasını sağlamıştı. Kader kurbanları için çıkarılan yasadan sapıklar, seri katiller, soyguncular faydalandı. Yasa çıkınca cezaevleri boşalıvermişti ama kısa süre sonra 3 misli doluverdi. Çünkü Rahşan affı yüzünden maalesef suç oranında patlama meydana geldi. Hatta Tayyip Erdoğan bile Rahşan affından faydalandı. 2001 senesinde Tayyip Erdoğan hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sahte fatura düzenlemek, rüşvet almak iddialarıyla çete kurmaktan soruşturma açıldı. İçişleri Bakanlığı soruşturmaya izin verdi. Tayyip Erdoğan bu iznin iptal edilmesi için Danıştay'a başvurdu. Danıştay söz konusu suçların çete kurmaya değil, görevini kötü kullanmaya girdiğini, görevini kötüye kullanma suçunun da raştan affına girdiğini belirterek soruşturmanın ertelenmesine hükmetti. Böylece Tayyip Erdoğan da raştan affıyla kurtulmuş oldu. Duru 1979, henüz 14 yaşındaydı. Tokat Zireli'ydi. Dar gelirli ailenin çocuğuydu. Bir eliyle babasının ceketinin ucundan tutuyor, öbür eliyle bavulunu taşıyordu. Gözleri biraz da korkuyla fal taşı gibi açılmıştı. İstanbul'a ilk gelişiydi. Denizi ilk defa o gün gördü. Eminönü'ne vardıklarında yeni camiyi tanıdı, seyrettiği filmlerden. Yolun karşısına geçtiler, 6 numaralı iskeleden bilet aldılar. Hayatında ilk defa gemiye binecekti. Yüreği pır pır. Vapur kalktı, etrafı seyrediyordu. Ezberlercesine Topkapı Sarayı'nı, Kız Kulesi'ni gördü. Geride kalan sirkeci uzaklaşıp küçülürken adalar belirdi. Yanaşıkları ilk tabelayı okudu. Kınalıada. Burası değildi. Üçüncü adada indiler. Heybeli adaya böyle ayak bastı. Erguvanlar açmıştı. Ada yaz coşkusuyla tırmanmıştı. Karşılamıştı onu. Ama aileden, yuvadan ayrılmanın hüznünü geldi ona sor. Babası cebindeki adres kağıdını çıkardı. İskelede duran birilerine gösterdi. Tarif ettiler. Adanın en uzak tepesiydi. Faytona binmediler. Baba oğul yürüye yürüye tırmandılar. İşe gelmişlerdi. Derin hissesi. Baba evladına sarıldı, öptü, emanet etti oraya. Macera başlamıştı 14 yaşında. Ardından Deniz Harp Okulu'nu bitirdi. O ufak tefek oğlan aslan gibi teğmen çıkmıştı. Deniz Harp Akademisi'nde birincilikle bitirdi. Kurma yolunda Gökova Fırkateyni komutanlığını üstlendi. Harp filosunun en iyi gemisi ödülünü kazandı. Bangladeş'te askeri ateşçilik yaptı. Komodorluk yaptı. Hani Libya'da iç savaşta sıkışıp kalan vatandaşlarımız gemilerle taşınarak kurtarılmıştı ya, işte o en öndeydi. Operasyonun kritik komutanıydı. Sema ile evlenendi. Batı dünyaya geldi, sonra Duru. İyi insan, iyi baba, iyi komutan, birinci sıradan amiral olacağı kesindi. 30 Ağustos'ta gün sayıyordu. 22 Ağustos'ta tutukladılar. Aslı'nın iftirasına uğrayan seçkin subaylarımızdandı. Savunmasında şunları anlattı. Ömrümün üçte ikisini Türkiye Cumhuriyeti'ni ve hükümetlerini dünya denizlerinde temsil edip canım pahasına korumaya and içmişken, gerçek olmadıkları yüzlerce kez ispatlanmış dijitallere dayanarak suçlanmama kara mizah olarak tanımlıyorum. İddianamede ev adresim ve kaldığım cezaevi bile yanlış yazıyor. Bir baba olarak çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, her ne olursa olsun doğruyu söylemeleri tavsiyesidir. Yalan bu dünyadaki en büyük onursuzluktur. Bu inancımın aksine en büyük onursuzluğu yapıp sadece açık görüşte kucaklayabildiğim 7 yaşındaki kızım hayatında ilk kez yalan söyledim. Olan bitenden etkilenmemesi için burada eğitim aldığımı, eve ne zaman döneceğimi bilmediğimi söylüyorum. Bana belli etmek istemese de kendisini bu yalana inandırarak, kalbi kan ağlayarak, babasının vatan ve bayrak için kendilerinden uzakta olduğuna inandırarak başı dik yürüyor. Savunmamı Peygamberimizin söylediği ve hepimizin kulaklarına küpe olması gereken bir günlük adalet 60 yıllık ibadetten fazilettir sözüyle tamamlıyorum. Bir saniyenin bile çok önemli olduğu insan yaşamında Türk hukuk sistemine güvenmeye devam ediyorum. 16 sene yapıştırdım Murat'a. Güvenmeye devam etti Türk hukuk sistemi. Maltepe'deki arkadaşlarımdan biriydi. Bir gece savcılarla hastaneye kaldırdılar. Safra kesesi. Ameliyat edildi. Salata yaparken parmağın ucunu bile kessen kendini bir hafta kötü hissedersin. Hiç olmazsa 2 gün hastanede yatabilirdi. Yok kardeşim. Ertesi sabah cezaevine geri gönderdiler. Sırf bu hadise bile meselenin hukuk meselesi olmadığının kanıtıydı. Yarışarak geçirmesi mümkün olmayan subaylar ölümüne cezalandırılıyordu. Önce hastalığı geçti, sonra eşinin ve çocuklarının yanına Ankara'ya. Mama kanaklığını istedi. Her hafta açık görüş için o kadar yol yapmasınlar, perişan olurlar, bari ben oraya gideyim demişti. Bu değişiklik hem ailesine hem ona iyi gelmişti. Biraz merhem olmuştu. Ta ki 23 Nisan'a kadar. Her gün zaten fenaydı ama o gün daha bir fenaydı. Çocuk bayramında çocuklarına sarılamıyordu. Ancak 26'sında açık görüş vardı. 3 gün, 3 asır gibi geçti. Hep güler yüzü, hep iyimserdi ama o 3 gün adeta içine kapanmıştı. 26 sabahı nihayet koştu, kucakladı hasretle kızını, oğlunu, eşini, annesini. Batu 14 yaşına gelmişti. Babasının kendisini deniz lisesine teslim ettiği yaşa. Ama oğlunun 14 yaşı kendisinin 14 yaşından çok farklıydı. Yaşanan sıkıntılar 24 yaşın olgunluğuna getirmişti Batu'yu. Sakın merak etme babacığım. Ailenin başındayım dercesine dimdik duruyordu. Durun'un ise gözleri dolu doluydu. Belli etmemeye çalışıyor, dudaklarını ısırıyordu. Bir baba için daha çaresiz nasıl bir durum olabilir ki? Gel dedi kızını. Güya neşelendirecek, gel biraz top oynayalım dedi. Ayağı kaydı, düşüp başını taşa çarptı diye yazdı gazeteler. Elbette palavraydı. Maalesef buraya kadar dayanabilmişti. Dünyanın kahrını taşımaktan yorulan asırlık ağaç misali durup dururken devrildi. Düştüğü için beyin kanaması geçirmedi, beyin kanaması geçirdiği için düştü. Mahkemesindeki savunmada bir saniyenin bile çok önemli olduğu insan yaşamında derken tam olarak bunu kastediyordu. Ha bugün çıkacak, ha yarın çıkacak denilen balyoz kararı Anayasa Mahkemesi'nde oyalanıp durmasaydı Murat sapasağlam aramızda çocukların yanında olacaktı. Şu anda Gata'da. Durumu çok ağır. Ameliyat bile edilemiyor. Uyutuluyor. Ve Maltepe'deki kardeşlerimle konuştum. Az daha sabır. Aman moralinizi sağlam tutun diye. Cam kırıkları çiğner gibi sesleri. 16'şer sene yediklerinde bile onları bu kadar üzgün görmemiştim. Akademi sınavlarına çalıştırdığı Erdinç, Gökova fırkateynine devrettiği Ender, Deniz Lisesi'nden beri ağabeylik yaptığı Cem, akademiden sınıf arkadaşı Yavuz ve yan yana ranzalarda yattığı havacı ağabeyi İsmet dua ediyorlar. Hayata tutunması için. Tıpkı Hastal, Mamak, Silivri, Hadımköy, Şirinyer gibi. Tarih böyle ihanet görmedi. Duru Özenalp'in fotoğrafı. Duru'nun babacığı şehit oldu. Gata'da morgun kapısında cenazeyi alırken yaşadıklarım ömrümün sonuna kadar unutamam. Kadınlar karşıladı Murat'ı. Göz pınarları ağlamaktan kurumuş, gözleri ağlamaktan şişmiş kadınlar. Esir subayların eşleriydi. Murat'ın eşi Sema'nın yanında saf tutmuşlardı, şapka takmışlardı. Şapkalarında TCG Maltepe, TCG Mamak, TCG Silivri, TCG Hastal, TCG Sincan, TCG Hadımköy, TCG Şirinyer yazıyordu. Eşlerinin yattığı hapishanelerin isimlerini donanma gemileri gibi sembolize etmişlerdi. Hüzün donanmasıydı. İmam geldi. 3-5 tırışkadan beylik laftan sonra malum soruyu sordu. Hakkınızı helal eder misiniz? Murat'ın annesi Samiye anne. Ben hakkımı bu devlete helal etmiyorum. Torunlarımın öksüz kalmasına sebep olanları iki can da affetmiyorum. Dilerim Allah da affetmesin dedi. Kahraman bir evlat yetiştiren annenin bedduasını alan devlet ayakta kalabilir mi? Sanmıyorum. Victoria. Taziye gidip cenaze sahiplerini yumruklayan başbakanımız, birkaç yüz madencinin ölümü fazla abartmamamız gerektiğini izah etti. 1800'lü yıllardan Kraliçe Victoria döneminden örnekler verdi. Olağan şeylerdir, fıtratında var dedi. Çünkü Kraliçe Victoria döneminde Padişahımız Efendimiz Abdülhamit Han Hazretleri iktidardadır. Saraya telgraf gelir. Çınarlı'da Mustafa Bey ocağında gaz tutuşarak 5 amele yanmıştır. Amele ocağa gitmekten çekinmektedir. Tahkikat yapılması babında 27 Temmuz 1878. Yani diyor ki grizu patladı, içerideki kişiler öldü, dışarıdaki kişiler madene girmek istemiyor, facianın nedeni hakkında soruşturma talep ediyoruz. Saray işi savsaklamaz. Aynı gün cevap telgrafı çekilir. Bartın Kaymakamlığı vekaletine. Umumi ocaklarda böyle sakatlar olması madenin cümle hususundandır. Her nerede olursa olsun eceli kaza mukadderat-ı ilahiden olduğundan hiçbir ocağın tatiline mahal olmadığı, gerekli tedbirlerin alınmasıyla emsalleri gibi imalata devam etmek üzere ameleli nasihatle tedibinden geri durulmaması gerekir. 27 Temmuz 1878. Yani diyor ki soruşturmaya falan gerek yoktur. Kaza vesiledir. Ecelleri gelmiş, kaderleri böyleymiş. Ölenleri gömün, üretmeye devam edin. Öbür işçileri de söyleyin, terbiyesizlik etmesinler, girip çalışsınlar, asabım bozmasınlar. Bu resmi yazışmaları Maden Mühendisleri Odası'nın 2011'de Zonguldak'ta düzenlediği iş güvenliği sempozyumundan aktarıyorum. Zat-ı Şahane'nin fıtratıyla. Asrın liderinin fıtratı aynıdır. Hedef 2023, kafa 1800'dür. Kraliçe Victoria'nın siyah beyaz bir fotoğrafı. Soma'da tarihimizin en ağır maden faciası yaşandı. Ocakta yangın çıktı. 301 madencimiz hayatını kaybetti. Tayyip Erdoğan bunlar olan şeylerdir. Literatürde vardır, fıtratında var deyip Kraliçe Victoria'dan örnek verdi. Ama Soma'da 432 çocuk yetim kaldı. Yaş ortalaması 10'du. Rahmetli madencilerimizin 255'i evliydi. İmam nikahıyla evli olanlar vardı. Miras meselesine ve devlet yardımında ekstra dramlar yaşandı. 3 günlük yas ilan edildi. Matem ayaklarıyla 19 Mayıs törenleri iptal edildi. Ancak tören mören yapılmaz, matemimiz var diyen AKP'liler düğüne gitmeye devam ediyorlardı. Soma'da cenazeler toprağa verirken AKP milletvekili Muhyiddin Aksak kızını evlendirdi. Çevre Bakanı İdris Güllüce sosyal medya adresinde düğünden fotoğraflar yayınlayıp kadim dostumuz Muhyiddin Bey'in kızının nikah merasiminde mutluluklarını paylaştık yazdı. Memleket yastayken mutluluk paylaşıyorlardı. Düğün fotoğraflarında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek de görülüyordu. Aslı. Ayağında basma şal var, sırtında el örgüsü hırka, saçında çiçek desenli yazma. Çömez muhabirden. Hayatında ilk defa Soma'da maden kazasına gittiğinde böyle bekliyorlardı ocağın kapısında. 30 sene geçti hala aynı böyle bekliyorlar. Soma'da da böyle beklerler. Kozu'da da, kar yağarken de böyledir. Sağanak altında da. Ayağında basma şal var, sırtında el örgüsü hırka, saçında çiçek desenli yazma. Çünkü her gün mezara girip günde 40 lira yevmiye ile anca bu kıyafet alabilirsin sevdiğine, çocukların anasına. Oysa tabuttan çıkarıldıktan sonra ambulansın seddesi kirlenmesin diye can pazarında bile devletin milletin malına titizlenen o mübarek adamların kadınlarıdır onlar. Sırtlarında trilyonlar servetler kazanılır. Onların sırtında anca el örgüsü hırka. Bak mesela 300'den fazla canımız gitti. Maaşlarını topluyorsun, Ekonomi Bakanı'nın koluna bir saat almaya bile yetmiyor. 300 daha can gitse ucu ucuna. Dolayısıyla cübbeni çıkar, siyasete gir, üniformanı çıkar, meclise gir, lafları sıktı artık. Ceplerine euro sıkıştırılan takım elbiseni çıkar da madene gir. Kutusuna dolar istiflediğin ayakkabını çıkarıp çizme giy de öyle gir. İnsanlıkla alakanız kalmadı. İnsan görürsünüz biraz. Aslı Yıldırım'ın siyah beyaz bir fotoğrafı. Aslı Kınık'ın Azizye köyündendi. İlkay Kınık'ın Elmadere köyünden. Birbirlerini çok sevdiler. Aileleri evlenmelerine karşı çıktı, kaçtılar, evlendiler. İki çocukları oldu. Sevcan ve Sercan isimlerini koydular. Torunlar doğunca aileler yumuşadı. Herkes barıştı. 8 senedir gayet mutluydular. Ta ki o uğursuz güne kadar. Maalesef İlkay da ölenler arasındaydı. Aslı yıkıldı. Facianın olduğu gün kameraları isyan eden madenci eşlerinden biri de Aslı'ydı. Ayağında basma şal var, sırtında el örgüsü hırka, saçında çiçek desenli yazma vardı. Kader değil bu, katliam, cinayet. Kader deyip üstünü örtmeye çalışıyorlar. Hayatımızı bitirdiler. Kendilerinin başına böyle bir şey gelse gene kader derler miydi diye haykırıyordu. Aradan 8 ay geçti. Aslı İlkay'ın ölüm aydını bankadan çekmek, sonra da Kınık pazarına uğramak için kayınpederinin kullandığı otomobille yola çıktı. Aylığı çekti, alışverişini yaptı. Kızı Sevcan'a toka aldı. Dönüşe geçtiler. Kayınpeder direksiyon hakimiyetini kaybetti. Uçuruma yuvarlandılar. 25 yaşındaki Aslı oracıkta can verdi. 5 yaşındaki Sercan'la 6 yaşındaki Sevcan hem anasız hem babasız kaldı. Fatma. Bugün anneler günü. Yılın annesi olarak 14 yaşındaki evladı Berk'in ekmek almaya yollayıp eriye eriye 14 güne kalmış cesedini geri alabilen ve miting meydanlarında yuvalatılan Gülsüm anneyi mi geçsek acaba? Yoksa Ali İsmail'in katillerinin yargılandığı duruşmada nasıl bakıyorsunuz çocuklarınızın yüzüne? Gözlerimin içine bakarak söyleyin nasıl kıydınız oğluma diye feryat eden Emel anneyi mi? Ya da ne bileyim evladım Murat'ı 14 yaşındayken Deniz Lisesi'ne emanet edip askeri cezaevinden tabutla geri alabilen Samiye anneyi mi seçsek yılın annesi? Veyahut hepsini temsilen Maltepe'deki evladını hasret, dördüncü anneler gününü geçiren Samime anneyi, Refika anneyi, Fazilet anneyi, Nurper anneyi, evladı Mamak'ta olan Feride anneyi, evladı Hastada Rukiye anneyi, evladı Hadımköy'de Nurhan anneyi, evladı Şirinyer'de olan Revine anneyi mi seçsek? Kuruş kuruş biriktirdiği harçlığıyla anneler gününde annesine sürpriz yapıp hediye yüzük almak için çarşıya çıkan, yeteneksiz yöneticilerimiz bize ait olmayan kirli savaşı bize sıçrattığı için Reyhanlı'da havaya uçan, Oğulcan'ın paramparça cesedinde sarılan Fatma annesini mi seçsek yılın annesi? Evdeki paraları sıfırlarını 30 milyon avro kaldı babacınların. Dolar dolu ayakkabı kutularının, yatak odasında para kasalarının, 700 bin liralık kol saatinin, kısaca Aston Ritter'in Aston ülkesinde. Aile bütçesine katkı için ağabeyiyle birlikte sokaklarda kağıt toplarken, kamyonun altında kalarak can veren henüz 6 yaşındaki Yücel'in, çaresizlikten saçını başını yolan Zübeyde annesini mi seçsek? Abdülmecit dedemiz çizdi. Çılgın projeler yaptık. İkinci Boğaz açıyoruz. Üçüncü köprü dikiyoruz. Arjantinli Messi'yi bile Türk Hava Yolları'yla uçuruyoruz filan diye böbürlenirken, köy yolu kardan kapandığı için hastaneye götürülemeyen, ateşler içinde yitip giden, minicik bedeni babasının sırtında çuval içinde taşınan 1,5 yaşındaki Muharrem bebeğin Halis annesini mi seçsek, yılın annesi? O olmazsa 12 yaşında evlendirilen, 13 yaşında doğum yapan, 14 yaşında av tüfeğiyle vurulup öldürülmüş halde bulunan çocuk anne kaderi mi seçsek? 3 yaşındaki Pamir kaybolduğunda arama çalışmaları devam ederken annesi Alevi'ymiş, annesi DHKPC'liymiş, annesi gezi eylemcisiymiş, annesi çapulcuymuş, annesi beyaz Türk gibi vicdansız ötesi vicdansız yorumlara muhatap olan Süvercan neyi mi seçsek, yılın annesi acaba? Yoksa Tayyip Erdoğan en az 3 diye kırırken, çoluğu çocuğu olmayanlar aile nedir bilmez diye bağırırken, çocuk sahibi olamadığı için kendini adeta suçlu hisseden kadınları mı seçsek, yılın annesi? Papağan gibi analar ağlamasını tekrar edip anaları böylesine kahreden bir ülke burası. Babalara gelince, yüzyılların inbiğinden süzülen bu topraklara ait atasözü der ki, barışta oğullar babalarını gömer, savaşta babalar oğullarını. Savaştadır Türkiye. İhanetle, kinle, cehaletle savaşta. Fatma Tuna'nın siyah beyaz bir fotoğrafı. 17 yaşındaki Oğulcan okul birincisiydi. Kitap kurduydu. Pilot olmak istiyordu. 11 Mayıs 2013'te dershaneden çıkmış, anneler günü için hediye yüzük almak üzere çarşıya gitmişti. Hatay Reyhanlı sıradan bir gün yaşıyordu ki 3 dakika arayla çifte bomba patladı. Tarihimizin en kanlı terör saldırısıydı. 52 insanımız hayatını kaybetti. Biri Oğulcan'dı. Paramparça bedeni PTT'nin önünde bulundu. Anneler gününde evlatlar annelerine giderken Fatma Tuna evladının kabrine gidiyor. Oğlunun odasını adeta müze gibi koruyor. Okul eşyalarından bisikletine kadar her şey. 2013'te nasıl bıraktıysa öyle duruyor. Ayrımın sonu.